Ayrım 37. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 346. 36. Bölüm. Üçüncü ayartıcı unsur olan kibirle mücadelesi. 58. Acaba aldırış etmememiz gereken şeyler arasında mı saysak şu merak konusunu? Yoksa ruhumuza başka bir biçim vermeye başladığına göre senin bizi bağışlamanı beklemekten başka çaremiz yok mu? Bende ne büyük değişimler yarattığını sen zaten biliyorsun. Çünkü ilkin kendimi haklı gösterme merakımdan kurtardın. Böylece bütün öteki günahlarıma da şifa olacağını gösterdin. Bütün hastalıklarımı tedavi ediyorsun. Borcunu ödeyip yaşamımı fesattan kurtarıyorsun. Acıyarak ve merhamet göstererek beni taçlandırıyorsun ve iyiliklere olan özlemimi doyuruyorsun. Bana senden korkmayı öğreterek kibrime gem vurdun. Boynumu senin yularına geçirmem için uysallaştırdın. İşte artık boynumda o yuları taşıyorum. Bu benim için çok hafif bir yük. Zaten böyle olacağını vaat etmiştin ve vaadini tuttun. Vaktiyle de böyle hafifti ama ben bilmiyordum ve onu boynuma geçirmekten korkuyordum. 59. Acaba ya Rab, sen ki kibre kapılmadan her şeye hakim olansın. Efendin olmadığından bir tek sen hakiki efendisin. Acaba şu üçüncü ayartıcı dürtüden kurtuldun mu ya da bütün ömrüm boyunca bu dürtüden kurtulabileceğim an gelecek mi? Bu dürtü insanların senden çekinmelerini ve seni sevmelerini istemekten başka bir şey değil. Bu isteğin gerçekleşirse sevinç duyuyorsun. Ama hakiki bir sevinç değil bu. Sadece zavallı bir yaşam ve iğrenç bir azamet. İşte seni sevmekte aciz kalışımın, bütün kalbimle senden korkmayı bilememin en büyük nedeni, işte bu yüzden sen kibirlilere karşı durup mazlumlara lütuf bağışlıyorsun. İşte bu yüzden dünyevi hırsların üzerine gümbür gümbür gürlüyorsun. Bu yüzden dağlar temelinden sarsılıp titriyor. Kamu yaşamında belli başlı mevkilerin başındaysak, insanların bizi sevmeleri ya da bizden çekinmeleri çok doğal. İşte mutluluğumuzun baş düşmanı bunu bildiğinden hiç peşimizden ayrılmaz. Tuzaklar kurup etrafımıza şahane şahane diye alkışlayan yemler serper. Biz bütün açgözlülüğümüzle toplarken bu şahaneleri gafil avlanalım istiyor. Hakikatten duyduğumuz sevinçten soyunup insanın ikiyüzlülüğünü kuşanalım. İnsanların bizi sevmesinden ve bizden çekinmelerinden senin adına değil senin yerine zevk alalım istiyor. Ve böylece bizi kendisine benzetmek ve ortak bir sevgiyi değil de ortak bir cezayı paylaşacağı yandaşları yapmak istiyor. Bu düşman tahtını kuzeye kurmaya karar vermiş. Sapkın ve çarpık yaşamıyla seni taklit ederek o karanlık, o soğuk ülkesinde insanlardan hizmet bekliyor. Bizlerse ya Rab, senin küçücük sürünüz, sen bize sahip çık. Kanatlarını ger, kaçıp sığınalım altına. Onurumuz ol. Bizi seveceklerse senden dolayı sevsinler, bizden çekineceklerse yüreğimize işlediğin sözünden dolayı çekinsinler. Senin tarafından paylandığı halde hala insanlardan övgü bekleyen kişi, sen yargıç olduğun gün kendisine destek olacak kimseyi bulamayacak yanında. Senin tarafından suçlu bulunduğunda ise kaçacak delik bulamayacak. Söz konusu bu kişi, yüreğinden geçen istekleriyle övünen bir günahkar ya da yaptığı kötülükten mutluluk duyan bir ahlaksız olmayabilir. Bir şekilde senin lütfuna mazhar olduğu için övülmesi, övüldüğü için de ona bahşettiğin lütuftan mutluluk duyması gerekirken, salt kendisi övüldü diye mutlu olması da yeter. Bu durumda bile başkası onu överken senin tarafından paylanacaktır. Hatta bu durumda öven insan bile övdüğü kişiden daha iyi durumda olacaktır. Çünkü öven, övdüğü insanda Tanrı'nın lütfunu görmekten mutlu olmuştur. Övülense Tanrı'nın lütfundan ötürü değil de insanın lütfundan ötürü mutlu olmuştur. 37. Bölüm. İnsanların övgüsünü kazanmak onu heyecanlandırıyor. 60. Her gün bu ayartıcı unsurlarla sınavdan geçiyoruz ya Rab. Hem de hiç aralıksız sınavdan geçiyoruz. İnsan dili bizim gündelik harlı ocağımız. Kendini beğenmişlik konusunda da nefse hakimiyeti buyuruyorsun. Buyurduğuna dayanma gücü ver, istediğini buyur. Bu konuda sana bütün gönlümle nasıl inim inim inleyerek yakardığımı biliyorsun. Gözyaşlarımı sel gibi akıttığımı da. Bu vebadan kurtulduğumdan öyle pek emin değilim. Çünkü senin gözlerinin gördüğü, benimkilerinin göremediği gizli dürtülerimden korkuyorum. Öteki dürtülerimi artık kendi kendime değerlendirecek yeteneğe sahibim. Ama gizli dürtüler söz konusu olduğunda tamamen çaresizim. Çünkü tensel tutkularımı ve bilmeye duyduğum o gereksiz merakımı denetlemede zihnimin ne derece yol kat ettiğini görüyorum. En azından gerek isteyerek, gerekse bu dürtüleri hayata geçirecek fırsat bulamadığımda onlardan kendimi mahrum edebiliyorum. Çünkü o sıra kendi kendimi tartıp bu dürtülere sahip olmamak beni az mı yoksa çok mu rahatsız eder diye sorguluyorum. Zenginlik söz konusu olduğunda da durum aynı. Yani şu hırsların üçünden biri ya da ikisini veya hepsini tatmin etmek için gerek duyulan şey. İnsan zenginse bu hırslara aldırış edip etmediğini zihnen açıkça kavrayamaz. Ama zenginlikten vazgeçilirse kendisini kolayca deneyebilir. Ama övgüye kayıtsız kalacak şekilde yaşayabilir miyiz ve bunu denediğimizden nasıl emin olabiliriz? Ne yani, ahlaksız bir yaşam mı süreceğiz? Kendimizi öyle koy verip hunharca mı yaşayacağız ki bizi tanıyan herkes bizden nefret etsin? Bundan daha mantıksız bir şey söylenebilir mi ya da düşünülebilir mi? Dürüst bir yaşamın ve hayırlı işlerin arkasından övgü geliyorsa, iyi yaşamdan nasıl feragat etmiyorsak, onun yoldaşlığından da feragat edemeyiz. Bununla birlikte bir şeyi yaşamadıkça bundan mahrum kalmayı hoşgörüyle mi yoksa üzüntüyle mi karşılarım hiçbir fikrim yok. 61. Peki bu türlü denemelerde sana neyi itiraf edeceğim ya Rab? Neyi övgülerden haz almıyormuşum gibi yapacağım yani? Ama övgülerden çok doğruluktan haz aldığımı itiraf edebilirim. Çünkü bana sorulsa ve dense ki, kuduruk ve baştan sona yanlış bir insan olduğun halde, bütün insanlar tarafından övülmeyi mi tercih edersin, yoksa tutarlı ve her adımını dürüstçe atan bir adam olduğun halde, herkes tarafından damgalanmayı mı, hangisini seçeceğim çok açık. Ama içimdeki iyi bir özelliğimin bana verdiği sevinci başkasının dilinden dökülecek övgü sözleriyle çoğaltmaya da bakmam. Buna rağmen çoğalttığını itiraf ediyorum, dahası sert eleştirilerinde azalttığını. Bu zavallı halimi görmekten rahatsız olduğum an hemen iyi bir bahane süzülüp giriyor içime. Tabii bunun ne kadar iyi olduğunu sen takdir ediyorsundur Tanrım. Çünkü ben takdir etmekte güçlük çekiyorum. Sen bize sadece nefsimize hakim olmamızı buyurmadın. Aynı zamanda adil olmamızı da buyurdun. Yani bazı şeyleri sevmekten uzak durmamızı ve bu sevgimizi başkalarına ihsan etmemizi. Sen yalnız seni değil, komşumuzu da sevmemizi istedin. İşte bu yüzden övgüsünün anlamını iyi kavramış bir insanın övgüsünden mutlu olduğumda bana öyle geliyor ki o insan iyi yolda ilerlediği ve gelecek vaat ettiği için mutlu oluyorum. Benzer şekilde anlamadığı ya da gerçekten iyi olan bir şeye küfrettiğini işittiğimde de onun acizliğine üzülüyorum. Çünkü bazen aldığım övgüler de beni üzüyor. Özellikle kendimde beğenmediğim özellikler övgü konusu olduğunda ya da öyle çok da iyi ve çok da önemli olmadığı halde bir takım özelliklerim gereğinden fazla abartılıp övüldüğünde. Ama tekrar sormalıyım. Acaba hayranımın benim hakkımda benden farklı bir görüş ileri sürmesini istemediğim için mi tepki gösteriyorum, yoksa onun selameti beni hiç ilgilendirmiyor da sahip olmaktan memnun olduğum iyi özelliklerim başkasını da memnun edince beni daha da mutlu ettiği için mi? Nereden bileceğim? Çünkü bu nasıl bir övgü? Kendi hakkımdaki düşüncem övülmüyor ki. Yani ya benim beğendiğim özelliklerim övülüyor ya da benim az buçuk beğendiğim özelliklerim aşırı övülüyor. Bu konuda kararsız kalmam doğal değil mi? 62. İşte ey hakikat, şimdi senin ışığın sayesinde anlıyorum ki övüldüğümde kendi çıkarım için değil de komşumun selameti için heyecan duymam gerekiyor. Bu ruh halinde olup olmadığımı bilmiyorum. Bu konuda ben seni tanıdığım kadar kendimi tanımıyorum ki. Sana yalvarıyorum Tanrım. Beni kendime göster ki benim için dua eden kardeşlerime kendi benliğimde ne yaralar keşfettiğimi itiraf edebileyim. Kendimi daha derinden yeniden sorgulamalıyım. Ben övüldüğümde komşumun selameti için heyecan duymam gerekiyorsa, niçin başkası haksız yere karalandığında kendim karalandığında üzüldüğüm kadar üzülmüyorum? Niçin bana yapılan hakaretler canımı yakıyor da gözlerimin önünde başkası haksız yere aynı hakaretlere maruz kaldığında o kadar canım yanmıyor? Yoksa bunu da mı bilmiyorum? Kendimi aldattığımdan olmasın, senin huzurunda yüreğimle ve dilimle doğruyu uygulamadığımdan mı? Beni bu çılgınlığa düşürme ya Rab, ne olur dilimden dökülen sözler günahkarın başıma süreceği yağ olmasın. Doğru insan bana vursa iyilik sayılır. Azarlarsa başa sürülen yağ gibidir. Başım reddetmez onu. Çünkü duam hep kötülere karşıdır. 38. Bölüm. Boş yere gururlanmak erdemi tehlikeye düşürür. 63. Yoksulum ve muhtacım. Tek iyi yanım, içten içe çektiğim azapla kendimle kavga etmem ve merhametini dilemem. Senin sayende kusurlarım düzelene ve kibirli gözlerin hiç bilmediği huzuru tadacak mükemmelliğe erişinceye kadar da dileyeceğim. Ne var ki insanların beni tanımasına yol açan şu dilimden dökülen sözlerde ve yaptığım işlerde övgü kazanma aşkını körükleyen çok tehlikeli bir kışkırtıcılık var. Övgü kazanma aşkı, insanlardan dilenerek topladığımız övgüleri beraberinde sürüyerek mahrem bir üstünlük duygusuna malzeme kılıyor. Ben kendimde bunun kavgasını verdiğimde bile beni kışkırtıyor. Tam da bundan dolayı kavga veriyorum zaten. Çünkü boş gururu küçümsemekle çok kere daha büyük boş bir gurura kapılıyoruz. Bu durumda gururu küçümsemek gururlanılacak bir şey olmaktan çıkıyor. Çünkü gururlanırken gururu küçümsemiş olmuyoruz. 39. Bölüm. Kendini beğenmişliğin etkisi ve doğası. 64. İçimizde, ta içimizde bir kötülük daha var. Aynı kışkırtıcılık sınıfına dahil. Bu kötülükle kendini beğenen insanlar, başkalarınca beğenilmedikleri halde ya da beğenilmemeyi göze alıp başkalarının canını sıktıkları halde kurum kurum kurumlanıyorlar. Ama kendilerini beğenirlerken senin tarafından hiç beğenilmiyorlar. Hem iyi olmayan özelliklerinin iyi olduğunu düşündüklerinden hem de senin onlara bahşettiğin iyi özellikleri kendilerine mal ettiklerinden. Hatta bunları senin bir armağanın olarak kabul etmeyip sanki bileklerinin hakkıyla elde etmiş gibi davrandıklarından ya da bu armağanlara senin lütfunla sahip olduklarını bildikleri halde bu lütfu diğer insanlarla paylaşmaktan hoşlanmayıp bencilce kendilerine saklamalarından. İşte bütün bu kışkırtıcılıklar, bu türden tehlikeler ve zorluklar arasında kalbimin pırpır ettiğini görüyorsun. Kendi kendime açtığım bu yaralardan acı çekmiyor değilim. Ama daha çok da senin tarafından sürekli iyileştirildiklerini hissediyorum. 40. Bölüm. Kendisinde ve öteki varlıklarda Tanrı'yı ne şekilde bulduğunu itiraf ediyor. 65. Ne zaman bensiz yürüdün ki ey hakikat? Şu aciz halimle ne yapabileceğimi sana gösterince ve sana fikir danışınca neden uzak duracağımı ve neyi isteyeceğimi hep öğretmedin mi bana? Duyu algımla dünyanın dışında gezindim. Kendimden başlayarak bakışlarımı kendi bedenimin yaşamına çevirdim ve kendi duyularımı inceledim. Oradan hafızamın kovuklarına girdim. Mucizevi yollarla elde edilen sayısız hazineyle dolu devasa odalarına. Derin derin inceledim ve ürperdim. Sen olmasan ben bunların hiçbirini fark edemezdim. Hiçbirinin sen olmadığını keşfedemezdim. Aslında keşfeden ben değildim. Ben sadece hepsini tek tek dolandım. Farklarını belirlemeye ve rütbelerine göre değerlerini takdir etmeye çalıştım. Bazılarını duyularımdan edindiğim bilgilerle gözlemleyerek, bazılarının benliğimle kaynaşmış olduğunu hissederek ve bunlardan beni haberdar eden duyuları teker teker teşhis edip teker teker sayarak. Hafızamın o engin hazinesinde seçip ayırdığım başka şeyler de oldu. Bunların bazılarını yeniden hafızama gömdüm. Bazılarını gün yüzüne çıkardım. Ama ben bunları yaparken ego, yani bunları bana yaptıran güç sen değildin. Çünkü sen sonsuzca var olan ışıksın. Ve ben bu ışık sayesinde bütün bunları, şeylerin var olup olmadıklarını, ne olduklarını ve onlara ne tür bir değer biçilebileceğini keşfetmek için inceledim. O sırada senin bana bunları öğrettiğini ve buyruklar verdiğini işitiyordum. Devamlı seni işitiyorum zaten. Bu bana haz veriyor. Yapmak zorunda olduğum işlerden dinlenmeye vakit buldukça kaçıp bu haza sığınıyorum. Sana danışarak taban teptiğim bu yollarda ruhumu dinlendirecek senden daha güvenli yer bulamıyorum. Dağılmış parçalarım ancak orada bir araya geliyor ve hiçbir parçam asla senden ayrılmayacak. Kimi zaman sayende hiç alışmadığım derin bir duygu yoğunluğu yaşıyorum içimde. Öyle tuhaf bir lezzeti var ki bu duygunun. Beni mükemmelliğe eriştirecek bu duyguysa onun gibisini hiç tatmadım ömrüm boyunca. Ama çok geçmiyor, şu keder yüklerim beni yine alıştığım yollara indiriyor. Her zamanki alışkanlıklarımla yeniden yutuluveriyorum. Sıkı sıkı tutuluyorum ellerinde, hüngür hüngür ağlıyorum. Ağladıkça sımsıkı tutuluyorum. Alışkanlık yükünün bedeli ne ağırmış. Burada kalacak gücüm var ama istemiyorum. Orada olmak istiyorum ama orada olacak gücüm yok. Hem burada hem orada ben bir çareyim. 41. Bölüm. 3 farklı tutku biçimi. 66. Bu yüzden günahlarımın yol açtığı hastalıkları 3 farklı tutku biçimine indirgeyip inceledim ve ruhumun kurtuluşu için uğurlu elinden medet umdum. Çünkü yaralı kalbimde senin nurunu gördüm. Geri sıçrayıp şöyle dedim. Ona kim nail olabilir? Gözlerinin önünden atıldım. Sen her şeyin üstündeki hakikatsin. Bense bu tamahkar halimde seni kaybetmemeyi isterken yalana da sahip olmak istedim. Hiç kimse bu kadar yalana boğulmak istemez. Hakikatin ne olduğuna ilişkin farkındalığını tümüyle yitirecek kadar. İşte bu yüzden seni kaybettim. Çünkü sen yalanla birlikte sahip olunmaya tenezzül buyurmazsın. 42. Bölüm. Şefaatçilerin Tanrı'ya yeniden mutlu mesut koşması gibi şeytanlara geri dönülemez. 67. Kimi bulayım ki beni seninle bağdaştırsın? Augustinus 8. kitabının sonunda Tanrı'ya gidecek yolu kendisine göstermesi için bir şefaatçi araması gerektiğini anlıyor ve kitabının sonunda Mesih İsa'yı buluyor. Meleklerden mi yardım dileyeyim? Ama hangi duayla yardım dileyeceğim? Hangi ayinlerle? Duyduğuma göre sana dönmeye çalışan çoğu insan kendi kendilerine bunu başaramamış. Bütün bu yolları denemişler ama tuhaf görüntülere olan özlemin pençesine düşmüşler ve hayallerle ödüllendirilmişler. Çünkü seni ararlarken kasıntı kültürleriyle havalara yükseldiler. Bağırlarını dövecekleri yerde göğüslerini kabarta kabarta. Yürekleri birbirine aşina olduğundan havanın hükümranlarına yani kendi kibirlerinin işbirlikçileri ve müttefiklerinin tarafına geçtiler ve bunların güçlü büyülerine kapılıp kandırıldılar. Ruhlarını arındıracak bir şefaatçi arıyorlardı ama buldukları şefaatçi değildi, bir şeytandı, kendisine nurun meleği süsü veren bir şeytan. Tılsımıyla kibirli tenleri cezbetti ama etten ve kandan oluşan bir bedeni yoktu. Kandırılanlar ölümlüydü ve günahkardı ama sen ya Rab, kibirlilerin kendilerini bağdaştırmaya çalıştıkları sen, ölümsüzsün ve günahsızsın. Tanrı ile insanlar arasındaki şefaatçi bir yanıyla Tanrı'ya benzemeli, bir yanıyla insana benzemeli. Her iki yanıyla insana benzeseydi Tanrı ile alakası olmazdı. Her iki yanıyla Tanrı'ya benzeseydi İnsanla alakası olmazdı. Yani her iki durumda da şefaatçi olamazdı. Augustinus'un şefaatçi olacak kişi de Tanrı ve insan özelliklerini birleştirmesi, özellikle Ariusçu ve Plotinusçu görüşleri reddetmesine olanak tanır. Çünkü bu görüşleri savunanların iddiası insan bedenli olduğu için İsa'nın şefaatçi olmadığı yönündedir. İşte bu yüzden senin sırlı kararın sonucunda kibri kandırılmayı hak eden o sahte şefaatçinin insanlarla tek bir ortak noktası var. O da günah. Başka bir yönüyle de Tanrı'ya benzemek sevdasında, çünkü ölümlü bir bedenle örtülmediğinden kendisini ölümsüzmüş gibi gösteriyor. Ama günahın bedeli ölüm olduğundan insanlarla ortak bir noktası daha bulunuyor. İşte bu nokta onu insanlar gibi ölüme mahkum kılıyor. 37. ayrımın sonu. Sayfa 356.